Ayrım 4. Seks neden keyiflidir? İnsanın cinsel evrimi. Jared Diamond, sayfa 31. Ebeveynin yavrunun bakımını üstlenme seçimini etkileyen birbirleriyle bağlantılı 3 etken kümesi olduğunu belirtmiştim. Yavruya yapılan göreceli yatırım miktarı bu etkenlerden yalnızca biridir. İkinci bir etken de kaçırılan fırsatlardır. Kendinizi yeni doğmuş yavrusunun başında durup düşünen ve zamanını bundan sonra nasıl kullanacağına karar vermeye çalışırken genetik çıkarlarını serinkanlı şekilde hesaplayan bir hayvan olarak düşünün. Bu yavru sizin genlerinizi taşımaktadır ve yanında kalarak yavruyu koruyup beslemeniz durumunda hayatta kalma ve sizin genlerinizi sürdürme şansı kuşkusuz artacaktır. Bu süre boyunca genlerinizi sürdürmek için yapabileceğiniz başka bir şey yoksa, tek ebeveyn olması için eşinize blöf yapmak yerine yavrunuza bakmanız sizin çıkarınıza olacaktır. Öte yandan aynı süre boyunca genlerinizi daha çok yavruya aktarmanızın mümkün olduğunu düşünüyorsanız, elbette eşinizi ve yavrunuzu terk edersiniz. Şimdi anne ve baba hayvanın çiftleşerek döllenmiş embriyonlar ürettikten sonra bu hesaplamayı yaptıklarını varsayalım. Döllenme dışarıda gerçekleşmişse annenin ya da babanın otomatik olarak bir şeyler yapmasını gerektiren bir durum yoktur ve her ikisi de kuramsal olarak birlikte yeni döllenmiş yumurtalar üretebilecekleri başka bir eş aramakta özgürdürler. Evet, döllenmiş embriyonlarının belli bir bakıma ihtiyacı olabilir. Ama bu bakımın sunulması konusunda anne ve babanın birbirlerine blöf yapma şansları eşittir. Ama döllenmenin içeride olması durumunda dişi hamile kalmıştır ve doğuma ya da yumurtlamaya dek döllenmiş yumurtaları beslemesi gerekir. Memeli ise daha da uzun bir dönem, yani süt salgılama devresi bitene dek sürecek bir bağlılığa girmiştir. Bu dönem içinde başka bir erkekle çiftleşmesi genetik açıdan ona bir yarar sağlamayacaktır. Çünkü bu dönemde başka bebek üretemez, yani kendini çocuk bakımına adaması durumunda kaybedeceği bir şey yoktur. Ama spermalarını bir dişiye boşaltmış olan erkek hemen ardından spermalarını başka bir dişiye de boşaltma ve dolayısıyla genlerini daha çok yavruya aktarma şansına sahiptir. Örneğin erkek bir boşalmada yaklaşık 200 milyon sperma ya da son yıllarda insan spermalarının azaldığı yolundaki bulgular doğru olsa bile en azından 10 milyonlarca sperma üretir. Eşinin 280 günlük hamileliği boyunca her 28 günde bir kez boşalması, ki bu çoğu erkeğin kolayca ulaşabileceği bir boşalma sıklığıdır, durumunda dünyadaki üreme olgunluğuna erişmiş yaklaşık 2 milyar kadının tamamını döllemeye yetecek kadar sperma boşaltmış olacaktır. Tabii bu kadınların her birinin spermalardan birini almasını sağlayabilirse. Pek çok erkeği bir kadını gebe bıraktıktan hemen sonra terk edip yeni bir kadına geçmeye yönlendiren evrim mantığı budur. Kendini çocuk bakımına adayan bir erkek birçok alternatif fırsatı kaçırmış olacaktır. Aynı mantık iç döllenmenin görüldüğü diğer pek çok hayvanın dişi ve erkeği için de geçerlidir. Erkeklerin sahip oldukları bu alternatif fırsatlar, hayvanlar aleminde baskın olan çocuklara dişilerin bakması modeline katkıda bulunur. Üçüncü etken, ebeveynlikten emin olmaktır. Döllenmiş bir yumurta ya da embriyonu yetiştirmeye zaman, çaba ve besleyici maddeler yatıracaksanız, bunun kendi yavrunuz olduğuna emin olmanız gerekir. Eğer bu başka birinin yavrusuysa evrim yarışını kaybeder ve rakibinizin genlerinin aktarılması için kendinizi saf dışı bırakmış olursunuz. İç döllenme yaşayan kadınların ve diğer dişi hayvanların anneliklerinden kuşkuları yoktur. Sperma yumurtaların bulunduğunu anne bedenine girer. Annenin içindeki bebeğin başka bir annenin bebeğiyle değiştirilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla annenin o bebeğe bakmayı sürdürmesi evrim açısından son derece emniyetli olacaktır. Ama memelilerin ve iç döllenmeyle çoğalan diğer hayvanların erkekleri babalıklarından bu denli emin olamazlar. Evet, erkek spermasının bir dişinin içine girdiğini bilir, bir süre sonra da bu dişinin bedeninden bir bebek çıkar. Peki ama erkek kendisinin etrafta olmadığı bir sırada dişinin diğer erkeklerle çiftleşmediğini nasıl bilebilir? Yumurtayı kendi spermasının mı yoksa başka bir erkeğin spermasının mı döllediğini nasıl anlayabilir? Bu kaçınılmaz belirsizlik karşısında çoğu erkek memelinin ulaştığı evrimsel sonuç, çiftleşmeden hemen sonra istifasını verip yavruyu büyütme işini dişiye bırakmaktır. Tabii çiftleştiği bir ya da birden fazla dişinin kendisinden hamile kaldığını ve yavrusunu destek görmeden büyütmeyi başaracağını umarak. Erkeğin ebeveyn olarak yavrulara bakım sunması evrimsel açıdan kötü bir kumar olurdu. Ama deneyimlerimiz bize erkeğin çiftleşmeden sonra dişiyi terk etmesi yönündeki genel modelin istisnaları olduğunu gösteriyor. Bu istisnalar üç çeşittir. Birincisi yumurtaları dışarıda döllenen türler. Dişi henüz döllenmemiş olan yumurtalarını boşaltır, dişinin etrafında dolanan ya da dişiyi kavramış bulunan erkek spermalarını yumurtaların üzerine yayar ve başka erkekler spermalarıyla ortalığı bulandırmasın diye yumurtaları hemen toparlar, sonra da babalığından emin olarak bunlara bakmaya başlar. Bu evrim mantığı kimi erkek balıkları ve kurbağaları döllenmeden sonra tek ebeveyn rolünü üstlenmeye programlar. Söz gelimi erkek ebe kurbağa yumurtalarını arka bacağına sararak korur. Erkek çayır kurbağası yumurtadan çıkan iri başların düşebilecekleri bir deredeki bitki örtüsünün içinde yumurtalara bekçilik eder. Erkek dikence ise yuva yaparak yumurtaları bu yuvada düşmanlarına karşı korur. Erkeğin çiftleşmeden sonra dişiyi terk etmesi yönündeki baskın modelin ikinci istisnası, uzun bir ada sahip kayda değer bir olgu içermektedir. Cinsel rolün tersine döndüğü çok erkeklilik yani polyandri. Adından da anlaşılacağı gibi bu davranış büyük erkeklerin dişilerden oluşan bir harem kurmak için birbirleriyle şiddetle rekabet ettikleri yaygın çok dişili üreme sisteminin tam tersidir. Büyük dişiler daha küçük erkeklerden oluşan bir harem kurmak için birbirleriyle şiddetle rekabet ederler. Dişi bu erkeklerin her biri için bir dizi yumurta döker ve erkeklerin her biri kuluçkaya yatma ya da yavruları büyütme işinin büyük bölümünü ya da tamamını üstlenir. Bu dişi sultanlar arasında en iyi bilinenler jacana ya da cerrah kuşu adı verilen kıyı kuşları, benekli çulluklar ve Wilson faloroplarıdır. Söz gelimi 10 kadar dişiden oluşan falorop sürüleri bir erkeği kilometrelerce takip edebilir. Muzaffer dişi onun yalnızca kendisiyle çiftleşmesini ve yavrularına bakan erkeklerden biri olmasını sağlamak amacıyla ödülünü korur. Cinsel rolün tersine döndüğü çok erkeklilik hiç kuşkusuz başarılı dişiye bir evrim rüyasının gerçekleşmesi şansını sunmaktadır. Genlerini tek başına ya da bir erkeğin yardımıyla bakabileceğinden çok daha fazla yavruya aktararak cinsiyetler savaşını kazanır. Neredeyse tüm yumurtlama potansiyelini kullanabilir. Onu kısıtlayan tek şey, ebeveyn bakımını üstlenmeye istekli erkekleri fethetmek için diğer dişileri yenme yeteneğidir. Peki ama bu strateji nasıl gelişti? Diğer kuş türlerinin neredeyse tamamında erkekler bu kaderden kaçınıp hatta tersine çevirerek çok dişliliği benimserken neden kimi kıyı kuşu türlerinin erkekleri cinsiyetler savaşını kaybederek çok erkeklilik sisteminin ortak kocalarına dönüştüler? Yanıtı kıyı kuşlarının alışılmadık üreme biyolojilerinde buluyoruz. Her seferinde yalnızca 4 yumurta bırakan kıyı kuşlarının yavruları erken gelişmiştir. Yani yumurtadan yondayla yani ince kuş tüyleriyle kaplanmış, gözleri açık ve koşup kendi yiyeceklerini bulabilecek halde çıkarlar. Ebeveynin yavruları beslemesi gerekmez. Yalnızca koruması ve sıcak tutması yeterlidir. Bu bir tek ebeveynin yapabileceği bir iştir. Oysa diğer kuş türlerinin çoğunda yavruları beslemek için iki ebeveyne ihtiyaç duyulur. Ama yumurtadan çıktığı andan itibaren koşabilecek durumda olan bir yavru, yumurtanın içinde bilindiği gibi çaresiz durumdaki yavrudan daha fazla gelişim geçirmiştir. Bunun için de olağanüstü derecede büyük bir yumurtaya ihtiyaç vardır. yumurta üreticilerinin büyük yumurtalar bırakan ve erken gelişmiş civcivler yapan tavuklar yetiştirmeyi neden tercih ettiklerini anlamak için bir güvercinin bilindiği gibi çaresiz yavrular üreten küçük yumurtasına bakın. Benekli çulluklarda her yumurta annesinin yaklaşık 1/5 ağırlığındadır. 4 yumurtalı kuluçka anne ağırlığının %80'i gibi şaşırtıcı bir orana ulaşır. Tek eşli kıyı kuşu türlerinde bile dişilerin eşlerinden biraz daha büyük olmalarına rağmen bu dev yumurtaları üretme işi çok yorucudur. Bu annelik çabası erkeğe pek de zor olmayan, erken gelişmiş yavruları tek başına yetiştirme sorumluluğunu üstlenmesi ve dolayısıyla eşini yeniden şişmanlamak üzere serbest bırakması durumunda hem kısa hem de uzun vadeli büyük bir avantaj kazandırır. Kısa vadeli avantaj, ilk kuluçkanın bir avcı tarafından yok edilmesi durumunda dişinin kısa sürede onun için yeni bir kuluçka üretecek duruma gelebilmesidir. Bu çok büyük bir avantajdır. Çünkü kıyı kuşları yuvalarını yere kurar ve inanılmaz derecede çok yumurta ve yavru kaybederler. Söz gelimi 1975'te tek bir vizon kuş bilimci Lewis Oring'in Minnesota'daki incelemekte olduğu bir benekli çulluk topluluğunun tüm yuvalarını yok etmişti. Panama'daki jacanalar üzerinde gerçekleştirilen bir çalışma 44 yuvadan 42'sinin yok olduğunu gösterdi. Eşini esirgemesi erkeğe uzun vadede de avantaj sağlayacaktır. Tek bir üreme mevsiminde tüm gücünü yitirmekten kurtulan dişi, bir sonraki mevsime dek hayatta kalacak ve eşiyle yeniden çiftleşebilecektir. İnsanlarda olduğu gibi kuşlarda da uyumlu bir ilişki oluşturmuş deneyimli çiftler, yavru yetiştirmekte yeni evli kuşlara göre daha başarılıdırlar. Ama ileride alınacak bedel karşılığında cömertlik göstermek hem erkek kıyı kuşları hem de insan erkekleri için bir risk taşır. Erkek ebeveynlik rolünü tek başına üstlendiğinde eşi serbest kalan zamanı dilediği gibi kullanabilecektir. Dişi de bu cömertliğe karşılık verip ilk kuluçkasının yok edilmesi ve eşinin yeni bir kuluçkaya ihtiyaç duyması olasılığında erkeğinin yanında kalmayı seçebilir. Ama kendi çıkarını düşünerek ikinci kuluçkayı hemen almaya hazır durumda başka bir erkek de arayabilir. İlk kuluçkadaki yumurtaların hayatta kalması ve eski eşini meşgul etmeyi sürdürmesi durumunda çok erkeklilik stratejisi dişinin genetik üretimini 2 kat artıracaktır. Doğal olarak diğer dişiler de aynı stratejiyi izleyecekler ve giderek azalan bir erkek arzı için rekabete gireceklerdir. Üreme mevsimi ilerledikçe erkeklerin çoğu ilk kuluçkalarıyla meşgul olacaklar ve yeni babalık sorumlulukları üstlenemeyeceklerdir. Üreme dönemindeki benekli çulluklarda ve Wilson falloroplarında yetişkin erkek ve dişi sayıları eşit olsa da cinsel açıdan hazır dişilerin erkeklere oranı 7'de 1 gibi düzeylere yükselebiliyor. Bu acımasız sayılar cinsel roldeki tersine dönüşü daha da aşırı uçlara sürükler. Dişiler daha büyük yumurtalar üretebilmek için erkeklere oranla zaten daha büyük olmak zorundadırlar. Ama diğer dişilere karşı verecekleri savaşları kazanmak için daha da iri gövdeli olacak şekilde evrilmişlerdir. Böylece dişi ebeveyn olarak yavruların bakımındaki kendi katkısını daha da azaltır ve kur yapma işini erkek yerine kendisi üstlenir. Dolayısıyla kıyı kuşu biyolojisinin ayırıcı özellikleri, özellikle yavrularının erken gelişmiş olması, kuluçkaların az sayıda ama büyük yumurtadan oluşması ve düşmanları yüzünden büyük yumurta kayıpları vermesi, bu türü yavrulara yalnızca erkeğin bakım sunması ve dişinin özgür kalarak erkeği terk etmesi modeline yönlendirir. Elbette tüm kıyı kuşu türlerinin dişileri bu çok erkeklilik fırsatlarından yararlanamazlar. Bu durum örneğin kısa üreme mevsiminin ikinci bir kuluçka yapmaya zaman bırakmadığı yüksek Arktik'teki pek çok çulluk türü için geçerlidir. Çok erkeklilik ancak tropikal jacanalar ve benekli güney çullukları gibi az sayıda türde sık ya da sürekli olarak görülür. Kıyı kuşlarının cinselliği insan cinselliğinden görünüşte uzak olmasına karşın bu kitabın temel iletisini yansıtır. Türün cinselliğini, türün biyolojisinin diğer yönleri belirler. Bu sonucu insani ahlak standartlarını uygulamadığımız kıyı kuşlarında kabullenmemiz, kendimizde kabullenmemizden çok daha kolaydır. Erkeğin dişiyi ve yavrularını terk etmesi modelinin son istisnası, bizim gibi içsel döllenmenin görüldüğü ama tek bir ebeveynin yavruları tek başına yetiştirmesinin güç ya da imkansız olduğu türlerde görülür. İkinci bir ebeveynin diğer ebeveyn ya da yavrular için yiyecek toplaması, öteki yiyecek toplarken yavrulara bakması, bir bölgeyi savunması ya da gençleri eğitmesi gerekebilir. Bu tanıma uyan türlerde dişinin erkekten yardım almadan yavruları koruyup beslemesi mümkün olmayacaktır. Yavrularının açlıktan ölmesi durumunda döllenmiş eşini terk edip başka dişilerin peşine düşmesi erkeğe evrim açısından bir yarar sağlamaz. Dolayısıyla da çıkarları erkeği döllenmiş eşiyle ve dişiyi de erkeğiyle birlikte kalmaya zorlayabilir. Bize tanıdık gelecek Kuzey Amerika ve Avrupa kuşlarının çoğunda bu model görülür. Hem erkekler hem de dişiler tek eşlidir ve yavruların bakımını paylaşırlar. Bu modelin ayrıca gayet iyi bildiğimiz gibi insanlarda da geçerli olduğu söylenebilir. Süpermarketlerden alışveriş yaptığımız ve bebek bakıcıları bulabildiğimiz çağımızda bile insanlarda tek başına ebeveynlik yeterince güçtür. Eski avcılık toplayıcılık günlerinde ise annesini ya da babasını kaybetmiş bir çocuğun hayatta kalma şansı azalmaktaydı. Çocuğa bakmak annenin yanı sıra genlerini aktarmak isteyen babanın da çıkarınadır. Dolayısıyla erkeklerin çoğu eşlerine ve yavrularına gıda, koruma ve barınak sunmuşlardır. Sonuçta da tek eşli evli çiftlerden ya da daha ender olarak zengin bir erkeğe bağlı kadın haremlerinden oluşan insana özgü sosyal sistem oluşur. Aynı kaygılar goriller, gibonlar ve erkeğin ebeveynlik bakımını üstlendiği diğer azınlıktaki memeliler için de temelde geçerlidir. Ama aşina olduğumuz bu ortak ebeveynlik modeli cinsiyetler arası savaşı sona erdirmez. Anne ve baba arasındaki doğumdan önceki yatırımlarının eşit olmamasından kaynaklanan gerilimi çözümlemez. Yavrulara babaların baktığı memeli ve kuş türlerinde bile erkekler mümkün olduğunca az bakım sunmaya çalışır ve yavruyu daha çok annenin çabalarıyla hayatta kalmaya bırakırlar. Erkekler ayrıca diğer erkeklerin eşlerini gebe bırakmaya çalışır ve boynuzlanan tadilsiz erkeği bilmeden boynuzlayan erkeğin yavrularına bakmak zorunda bırakırlar. Bu nedenle erkekler haklı olarak eşlerinin davranışları konusunda paranoyaklaşır. Ortak ebeveynlik konusundaki bu içsel gerilimlerin çok yoğun olarak incelenmiş ve oldukça tipik bir örneği kara sinek kapan olarak bilinen Avrupalı kuş türüdür. Çoğu sinek kapan erkeği sözde tek eşlidir ama ancak birkaçı başarılı olabilse de pek çoğu çok dişili olmaya çalışır. İnsan cinselliği hakkındaki bu kitabın birkaç sayfasını kuşlarla ilgili bir örneğe ayırmak burada da yararlı olacaktır. Çünkü ileride göreceğimiz gibi kimi kuşların davranışları çarpıcı oranda insanların davranışlarına benzer ama içimizde aynı ahlaki öfkeyi yaratmaz. Kara sinek kapağında çok dişilik nasıl işliyor? Bir bakalım. Erkek baharda iyi bir yuva yeri bulup bu yerin etrafında kendi bölgesini belirler. Bir dişiye kur yapar ve onunla çiftleşir. Erkeğin birinci eşi olan bu dişi ilk kez yumurtladığında erkek onu döllediğinden, dişinin kuluçkaya yatmakla meşgul olacağından, diğer erkeklerle ilgilenmeyeceğinden ve geçici bir süre için kısır kalacağından emindir. Bundan sonra yakınlarda başka bir yuva yeri bulur, başka bir dişiye ki bunun onun ikinci dişisidir, kur yapar ve onunla çiftleşir. İkinci dişi yumurtlamaya başladığında erkek onu da döllediğinden emindir. Bu sıralarda ilk dişinin yumurtaları da açılmaya başlar. Erkek ilk dişiye geri dönerek onun yavrularını besler ve ikinci dişinin yavrularını beslemeye ya çok az enerji ayırır ya da hiç ayıramaz. Sayılar bize bunun ne kadar acımasız bir öykü olduğunu gösteriyor. Erkek ortalama olarak ilk dişinin yuvasına saatte 14 kez, ikinci dişinin yuvasına ise saatte yalnızca 7 kez yiyecek götürür. Yeterince yuva yeri olması durumunda eşleşmiş erkeklerin birçoğu ikinci bir dişi bulmaya çalışır ve yaklaşık %39'u bunu başarır. Bu sistem doğal olarak hem galipler hem de mağluplar yaratır. Erkek ve dişi sinek kapan sayısının yaklaşık olarak eşit olması ve her dişinin yalnızca bir eşi olması nedeniyle her iki eşli erkeğe karşı bir talihsiz erkek eşsiz kalır. Asıl galipler ise tek eşli erkeklerin ürettikleri yalnızca 5,5 yavruya karşılık her yıl iki eşinin katkılarıyla ortalama 8,1 yavru üreten çok dişili erkeklerdir. Çok dişili erkekler eşleşmemiş erkeklere göre genellikle daha yaşlı ve iridirler. En iyi bölgeleri ve en iyi habitatlardaki en iyi yuva yerlerini bulmayı başarırlar. Sonuçta yavruları diğer erkeklerin yavrularına göre genellikle %10 daha iri olur. Bu yavruların hayatta kalma şansları da küçük yavrulara göre daha yüksektir. Asıl mağluplar ise talihsiz eşleşmemiş erkeklerdir. Bunlar hiç eş bulamaz ve yavru üretemez. En azından kuramsal olarak bu konuya ileride döneceğiz. İkinci mağluplar ise yavrularını beslemek için birinci eşlere göre daha çok uğraşması gereken ikinci eşlerdir. Birinci eş yuvaya saatte yalnızca 13 kez yiyecek getirirken, ikinci eşin saatte 20 kez yiyecek getirmesi gerekmektedir. İkinci eşler bu şekilde kendilerini tükettikleri için daha erken ölebilirler. Gösterdiği bunca çabaya karşın çalışkan bir ikinci eş yuvaya baba ile birlikte çalışan rahat bir ilk eş ve erkek kadar çok yiyecek getiremez. Dolayısıyla yavruların bazıları açlıktan ölür ve ikinci eşin hayatta kalan yavru sayısı birinci eşe göre daha az olur. Ortalama olarak 3,4'e karşı 5,4 yavru. Ayrıca ikinci eşin hayatta kalan yavruları birinci eşin yavrularına göre daha küçüktür ve dolayısıyla kışın ve göçün zorluklarını aşma şansları daha düşük olacaktır. Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 40.